Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli hocamla yine bir Fıkıh Saati programında birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz,
hoş sefalar bulduk. Getirdiniz. Sağ olun, teşekkür ederim.
Hocam bugünkü ilk sorumuz iskatla alakalı. Anadolu'da çok uygulanan bir yöntemdir bu. Anadolu'nun bazı bölgelerinde vefat eden birisi defnedildikten sonra tüm ömründeki farz namazların borçları hesaplanır ve bu hesap bir fakire verilir. Buna da iskat adı veriliyor hocam. Bu işlem fıkhen doğru mudur? Bir kişinin, ölmüş birinin namaz borçları veya ibadet borçları maddi bir parayla, maddi bir yöntemle ödenebilir mi öldükten sonra? Evet. Bu sorunun cevabıyla başlayalım hocam.
Şimdi bir kimse hayatındayken yapamadığı bir ibadeti veya yapmadığı bir ibadetin yerine para vasiyet etmek suretiyle veya onun yakınlarının onun adına para vermek suretiyle o ibadet düşürülür mü, düşürülmez mi? Düşer mi, düşmez mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sadece oruçla ilgili olarak oruç tutmaya gücü yetmeyen kişiler fidye verirler der. Ve bu oruç tutmayan kişilerden de daha çok yaşı ilerlemiş olan, bir daha gençleşme imkanı ihtimali olmayanlar kastedilir. Ama İslam uleması bu yaşlılara oruç kendisine zarar veren kronik hastaları da katarlar. Yani derler, diyoruz ki, şimdi deniliyor ki bir kimse kronik hastalığa tutulmuşsa ve oruç ona zarar veriyorsa, nasıl zarar verir? Hastalığını artırıyorsa veya iyileşmesi gecikiyorsa veya onu diyelim ki işte ölüm döşeğine düşürüyorsa vesaire, bu kimse oruç tutmaz. Ne yapar? O tutamadığı her bir gün için fidye verir. Bir fitre miktarı fidye verir. Ama kılmadığı veya kılamadığı namaz için böyle bir olay yok. Yani ben hastalığım dolayısıyla bir hafta namaz kılamadım, onun yerine her bir namaz için şu kadar fidye vereyim, böyle bir şey yok. Ha şimdi oruç borcu olan kişi, ki bu oruç Ramazan orucu olabilir, kefaret orucu olabilir. Ki kefaret deyince işte bir mesela yemin kefareti olabilir. Oruç kefareti olabilir. Yani bile bile orucunu bozmuştur. Onun kefaretini ödememiştir. Veya ne bileyim katil kefareti, hata emrini öldürmüştür. Oruç nasıl gerekir tutmamıştır ve ölmüş adam. Şimdi bu kişi, yani üzerinde oruç borcu olan kişi, ister kaza orucu olsun, Ramazan orucu, ister kefaret orucu olsun, oruç borcu olan kişi hayatındayken vasiyet etmelidir. Yani demelidir ki benim şu kadar gün oruç borcum var. Benim bıraktığım maldan benim bu oruç borcumun fidyesini verin demelidir. Ama geçirdiği, kılmadığı namazlar için böyle bir şey yok. Ve eğer böyle bir vasiyette bulunmuş ise ve onun bıraktığı malın üçte biri bu vasiyeti karşılayabilecek ise, o takdirde mirasçılarının o kişinin vasiyetini yerine getirmek mecburiyeti var. Peki vasiyette bulunmamış adam, ama bunun oruç borcu var.
Bunu da biliyorlar.
Mirasçılar da bunu biliyor. Onun fidyesini vereceklerdir. Ve verebilirler daha doğrusu. Vasiyette bulunmayınca verebilirler. Verirlerse de o düşer.
Vermezlerse yükümlü değiller vasiyet etmediği için.
Kendileri mecbur değiller. Şekilde mesela diyelim ki babaları hac farz olmuş, gidememiş. Evlatlar onun yerine hacca da gidebilirler. Bu mümkün. Şimdi burada peki namaz tutmadığı, kılmadığı namazlar içinde acaba böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Ama dikkat ederseniz bak burada ne diyorum? Tutamadığı oruç sayısınca, gün sayısınca, eğer 100 gün tutamamışsa oruç, 100 günün fidyesini verecek. 500 gün eğer oruç borcu varsa kefaret çubuğu 500 günün verecek. Şey bu. Ölçü bu, esas bu. Ama namazla ilgili böyle bir zorunluluk yok. Ancak İmam Muhammed her ne kadar diyor namaz konusunda böyle bir fidye vermek yok ise de oruca kıyasen namaz borcu olanlar için de fidye verilirse Cenab-ı Hakk'ın onu affetmesi umulur diyor. Bak dikkat et burada umulur diyor. Ve sonraki İslam alimleri de aynı şekilde ancak bunun zararı olmayacağı, yapılsa iyi olacağı tavsiyeleri var. Ama burada yine şu önemli, ne kadar namaz geçirmiş ise o kadar namazın fidyesini vermek. Şimdi ıskat deyince ne yapılıyor? Uygulamada nasıl yapıyorlar? Şimdi bir adam vefat etti. Kaç yaşında vefat etti? Örnek verelim 62 yaşında erkek. Bunun 12 senesini düşüyorlar. Çünkü bir erkek çocuk 12 yaşında genelde ergen oluyor. Onu düşüyorlar çünkü çocukken mecbur değil ya. Geriye kalıyor 50 sene. 50 senede kaç tane Ramazan var? 50 tane Ramazan var. Sanki hiçbir Ramazan orucu tutmamış gibi. Bir aylık Ramazan'ın fidesi ne kadar? Diyelim ki 1000 lira, 2000 lira. O 1000 lirayı bir bohçaya, bir mendile sarıyorlar ve karşılarındaki bir kişiye veriyorlar. Ve bu bir aylık vermiş oluyor. İçerisinde 30 çarpı fitre var ya, yani fitreye bugün 25 lira diyelim, 750 lira var. O 750 lirayı karşı tarafa veriyor, sanki bir aylık fidye vermiş gibi oluyor. O geri veriyor. Hadi bir daha, hadi bir daha. Bu 50 defa el değiştiriliyor.
Aynı şahıs üzerinden mi hocam, dönüyor mu para?
Ya, uygulamada aynı şahsa yapıyorlar. Belki farklı kişilere de yapıyorlardır.
Evet.
Ha, şimdi burada aslında bir, adam ya 49 sene tutmuşsa eğer orucunu, bir sene tutamamışsa bir aylık fidye verilir. Bunu 50 defa devretmenin anlamı yok bir. İkincisi de devrederken sanki karşı tarafa vermişsin, o sana geri hibe etmiş o parayı, sen tekrar ona bir daha veriyorsun, o bir daha hibe ediyor. Yani böyle bir hile uygulama var. Namazı ne yapıyorlar şimdi? Şimdi 50 senede günde 6 şey var değil mi? 6 vakit var vitirle beraber.
Evet.
Bir ayda kaç tane var? 180 tane var. O namazı da ne yapıyorlar? 180 çarpı 25. Ne etti? İşte onu hesap ediyor. Onu şimdi bu kafadan hesap etmek zor ama sen orada yapabilirsin.
Hemen bakalım hocam.
Bak net diyor.
Siz anlatmaya devam edin.
Şimdi,
ben bu arada bakıyorum.
Bu kadar parayı bir mendile veya bir işte şeye koyuyor ve bunu 600 defa devir yapıyor.
4500 yapıyor bu arada. Ha,
mesela 4500 lirayı bir şeye alıyor. O bir aylık namaz karşılığı olmuş oluyor. Şimdi tabii namaz günlük olduğu için bu 50 senede 6 ay 600 gün var. Bu 4500 lirayı 600 defa devrediyor. Ondan sonra da o paralar işte fakirlere veriliyor veya verilmiyor onu bilemiyorum. Uygulama bu. Böyle bir uygulama dinde yok. Sonradan ihdas edilmiş ve bir hüsnü zanla yani Cenab-ı Hak bu sayede inşallah affeder zanlıyla ihdas edilmiş bir uygulama. Şimdi buna zamanımız diyelim ilim adamları, İslami ilimlerle uğraşanlar böyle bir uygulamaya pek sıcak bakmıyorlar. Gerek de görmüyorlar.
Evet. Hocam defin üzerine definle alakalı bir sorumuz var. Bir insan öldükten sonra defnedildiğinde üzerine başka birisi defnedilebilir mi? Şimdi, onun haricinde müsaadenizle yani soru içerisinde birkaç soruyla ben hepsini toparlamış olayım. Eğer defnediliyorsa ne kadar zaman sonra defnedilir ve bir de bir erkeğin üzerine veya bir bayanın üzerine erkek defnedilebilir mi?
Bu soru da daha önceki programlarımızda birinde sorulmuştu ama tekrarlayalım. Çünkü herkes her programı baştan sona izlemiyor, dinlemiyor. Şimdi efendim bir defa normal şartlarda uygun olan, doğru olan şey her bir cenaze için ayrı bir kabir. Bu ortamın müsait olması durumunda söz konusu ortamın. Yani ortamı derken şunu kastediyorum, kabristanın müsait olması durumunda. Ama eğer kabristan müsait değilse, mesela bugün artık İstanbul'da, hatta Anadolu'nun birçok şehirlerinde nüfuslar arttı. Kabristanlar yeni cenazeleri ayrı bir kabre defnetme imkanına sahip olmadı. Özellikle aile kabristanları oluştu. Aile kabristanlarına, diyelim bundan 20 sene önceki vefat eden birinin yanına bir başkası daha üzerine konuluyor aileden. Bu uygulamalar var. Şimdi ihtiyaç varsa, zaruret varsa bir kabre birden fazla cenaze defnedilebilir. Onu söyleyelim. Peki ne kadar süre sonra defnedilir? Bunun bir şey yok, süresi yok. İçerideki, yani daha önceki defnedilen cenazenin çürümüş olması lazım. Çürümüş olması lazım. Yani onun tabii kemiklerinin un ufak olması pek her zaman mümkün olmaz. Ama en azından etinin kalmaması, işte kuru kemik bu hale gelmiş olması lazım. Ve bu da iklime göre değişir, toprağa göre değişir. Onun için şu kadar sene dememişler. Zannı galiple o önceki cenazenin çürüdüğü kanaati hasıl olduğu zaman deniliyor. Bu 20 sene olabilir, 30 sene olabilir. Ondan sonra defnedilebilir. Tamam. Peki, bunu defnederken neye dikkat edilecek? Bir, önceki cenazenin kemiklerine saygısızlık yapılmayacak. Onlar o kabrin uygun bir yerine toparlanacak. Yeni cenaze ayrıca konulacak. İkincisi, bir sorunuz daha vardı. Erkeklerin
kadın, üzerine bayanlar.
Onun bir sakıncası olmaz. Zaten önceki cenazede erkek kadın bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu olmaz. Ölmüş gitmiş ve çürümüş zaten.
Evet.
Yani bunun bir sakıncası olmaz. Eğer zaruret varsa, nasıl ki erkek cenazesinin üzerine erkek konulabiliyorsa, kadın cenazenin üzerine kadın konulabiliyorsa zaruret halinde ve önceki cenaze de çürümüşse bu erkek kabrine kadın konulması da sakıncalı olmaz.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hocam bir de bir namazla alakalı bir sorumuz var. Namaz kılarken sık sık hangi rekatta olduğunu şaşıran biri. Her namazın sonunda sehiv secdesi yapmak zorunda mı hocam? Biraz bir vesvese defa, var değil mi bu?
Şimdi bir defa namazı kaç rekat kıldığında şüphe eden kişi namazını nasıl tamamlar? Hı hı. Önce bunu bir şey yapmamız lazım. Anlatmamız lazım. Şimdi eğer bir kimse kaç rekat kıldığını yanılmış ise ve bu ilk defa başına gelmiş ise, bu kişinin namazı bırakıp bozup yeni baştan alması gerekir. Yani adam şimdi bu ana kadar, şu ana kadar herhangi bir şekilde namaz zekatları konusunda şüpheye düşmemiş. Ama bugünkü öğle namazında düşmüş mesela, şüpheye düşmüş. Ne yapacak bu? Namazı bozacak, baştan başlayıp tekrar kılacak. Ama öyle değil de sık sık başına geliyor ise, o takdirde bakacak. Zannı galibi ne tarafa meylediyor ise. Yani ben bir mi kıldıydım, iki mi? Galip zannı, ya %72 kıldım diyebiliyorsa, iki kılmış sayacak kendisini. Ve ona göre namazını tamamlayacak. Ama %71 kıldım diyorsa, bir kılmış sayacak ve ona göre tamamlayacak. Ama %50, yani zan tam ortada. Yani gönlü bir tarafa meyletmiyor. Acaba iki mi kıldıydım, bir mi kıldıydım? Gönlü bir tarafa meyletmiyor. Bu kişi ne yapacak? kendisini bir kılmış farz edecek. Mesela dört rekatlı bir namaz kılıyor bu. Öğle namazı kılıyor. Ve tereddüde düştü. Acaba ben bir mi kıldıydım, iki mi kıldıydım? %50. Bir kılmış kabul edecek. Ama iki kılmış olma ihtimalini de dikkate alarak bundan sonra her rekattan sonra oturacak. Dörde tamamlayıncaya kadar. Tek tek anlatalım. Kendini bir kıldı sayacak ama iki kılmış olma ihtimaline binaen oturacak. Ettahiyyatı okuyup kalkacak. Bir rekat daha kılacak. Tekrar oturacak. Ne oldu şimdi? İki gibi oldu. Ettahiyyatı okuyacak, kalkacak. Bir rekat daha kılacak, yine oturacak. Çünkü dört olma ihtimali var bunun. Ondan sonra ettahiyyatı okuyacak, yine kalkacak. Ve bir rekat daha kılıp oturacak. Ve sehv secdesi yapacak. Yani ne zaman sehv secdesi yapılıyor? Demek ki tereddüt etti kaç kıldığını ve az kıldı kabul etti ve ona göre her bir rekat sonunda oturarak namazını tamamladığında sehv secdesi yapacak. Ama öyle değil de ya ben sık sık şaşırıyorum kaç rekat kıldığımda. Öyleyse her namaz kıldığımda sehv secdesi yapayım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Çünkü orada yapılmış bilinen bir yanlışlık yok. Veya atlanan, geciktirilen, öne alınan bir şey yok. Namazın vaciplerinden farzlardan. Onun için öyle bir durumda gerekmez.
Hocam bir sorumuz da bu araç sigorta ve kaskoları ile alakalı. Araçlar için yapılan zorunlu araç sigortası ile kaskolar var malumunuz. Bunları yaptırmak dinen caiz mi? Bunların dini hükmü nedir? Bir de bununla birlikte isteğe bağlı sigortalar ve kaskolar var. Bunların hükmü nedir? Böyle bir sorumuz var hocam. Buradan
şimdi
devam edelim.
Bir defa zorunlu sigortaya yapılacak bir şey yok. Yani o devletin zorunlu kıldığı o sigortada itiraz edeceğim bir hal de yok. Yaptırmama lüksün de yok. Yani hepimizin işte arabamız var Allah'a çok şükür. Ve her sene bu sigortayı belli şeyde yeniliyoruz.
Evet.
Ve bu sigortayı devlet mecbur tutmuş. Neye mecbur tutmuş? Sen birisine karşı bir kazaya sebep olmuş isen karşı tarafın zararını tazmin etme imkanın olmayabilir. Ama sen her sene şu kadar para verirsen sigortaya, onun zararını o sigorta tazmin edecek. O işi garantiye alacak. Bu kanunen konulmuş bir zorunluluk. Buna uymak zorundayız. Dolayısıyla buna karşı yapacak bir şey yok. Peki kasko, yani isteğe bağlı olan sigorta caiz mi değil mi? Aslında bu %100 caiz diyebileceğimiz bir uygulama değil. Ve tartışmalı. Hatta İslam Fıkıh Akademisi, ki onun orijinal adı Mecmu'l Fıkhı'l İslami. Burası, bu kurum, bu isteğe bağlı kasko dediğimiz sigortanın caiz olmadığı konusunda kararı var. Hı hı.
Farkı ne hocam peki? Buradan gitsek sigorta ve kaskonun.
O zorunlu olan da senin yaptırmama şansın yok. Mahsur onda da var dini açıdan baktığın zaman ama orada mecburiyet var, zorunluluk var. Kaskoda zorunluluk yok. İstersen yaptırırsın, istersen yaptırmazsın. Fark burada. Yoksa içerik olarak aynı. Ama belki içerikte şöyle bir fark daha var. Kaskoda yaptırdığın zaman sen isteğe bağlı bir. İkincisi, sen kendin arabana bir zarar verirsen bir tarafa çarparak, vurarak bilmem ne, kasko onu da ödüyor. Ama zorunlu trafik sigortasında böyle bir şey yok. Zorunlu trafik sigortası senin karşı tarafa verdiğin zararı tazmin ediyor, ödüyor. Arada böyle bir fark var. Şimdi tabii burada şöyle durumlar var. Bazen öyle oluyor ki 20 sene, 30 sene prim ödüyorsun, bir kuruş almıyorsun.
Hiç kaza yapmıyorsun mesela.
Hiç kaza yapmıyorsun mesela, iyi bir şey. Bazen öyle oluyor ki sigortayı yaptırmışsın, bir ay sonra bir kaza yapmışsın, araban pert olmuş ve sigorta sana arabanın değerini veriyor, 150 bin lira. Senin verdiğin olana kadar 1500 liraydı. Yani 1500 lira veriyorsun, 150 bin lira alıyorsun. Bu var bir. İkincisi, senin ne olacağı belli değil. Ona belirsizlik derler, belirsizlik. Yani karar derler bizim İslam şeyde, fıkhında. Fıkıhta karar, belirsizlik. Bundan dolayı fukaha büyük bir çoğunluğu caiz değil demiş bu Mecmu'l Fıkh-ı İslami'de. Ama bunun olabileceğini söyleyen birkaç alim de çıkmış. Din İşleri Yüksek Kurulu bunu 2005 yılında yanlış hatırlamıyorsa o günkü şartları da dikkate alarak bunu bir zorunluluk olarak görmüş. Ve aslında sakıncalı yönleri var ama zorunluluk da var. Bu olabilir fakat Müslümanlar efendim böyle problem olmayan sigorta kurumları oluşturmalılar gibi bir tavsiyelerde de bulunmuşlar. Şimdi zamanımızda bazı böyle tekafül yani kefil olma şeklinde sigortaların oluştuğu söyleniyor. Yani orada ne oluyor? Sanki bir kooperatif gibi. Üyeler var. Üyelerin hepsi prim veriyor. Sonra o toplanan primlerden kaza yapanın kazası ödeniyor ama geriye kalan para çalıştırılıyor ve üyeler arasında yine paylaştırılıyormuş. Yani böyle sistemler kurulmuş. Ya bu daha tabii tavsiye şayandır. Bunda sakınca pek fazla görünmüyor bu tip olanda. Ama öbür o ticari olanlar ki o sigorta şirketleri ki çoğu zaten bunların yabancı menşeli. Verdiğin para gidiyor o şirkete gidiyor. Ve şirket diyelim ki 1 milyar topluyor. Bunun 500 milyonlu kazalara verirken 500 milyon kendine kar kalıyor mesela.
Kar kalıyor.
Ama evet. Bu söylediğim diğer tekafül dediğim sistemde böyle bir şey olmuyor.
Evet. Hocam bir de evlilikle alakalı bir sorumuz var. Müslüman bir erkeğin gayrimüslim bir hanımefendiyle evlenmesinin hükmü nedir? Bunun şartları var mıdır? Bunun tam tersini de sormuş olsak, Müslüman bir hanımefendinin gayrimüslim bir erkekle evlenmesinin hükmü nedir? Bu soruyla devam edelim hocam.
Şimdi hüküm olarak Müslüman bir erkeğin ehli kitaptan olan bir kadınla, yani Hristiyan veya Yahudi, yani Allah, ahiret, peygamber inancı olan bir kadınla evlenmesi caiz. Hüküm olarak. Mesela Peygamber Efendimiz'e sormuşlar bu şeyleri, müşriklerin durumunu sormuşlar. Peygamberimiz diyor ki onlara ehli kitaba yaptığınız muameleyi yapın. Ancak kadınlarıyla evlenme hariç ve yemeklerini yeme hariç. Yani Müslüman ehli kitaptan olan yani Hristiyan ve Yahudi olan birisinin yemeğini yiyebiliyor. Onların yemeği bize helal oluyor. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Bizim yemeğimiz onlara helal oluyor. Ve Müslüman erkekler de Hristiyan kadınlarla evlenebiliyor hüküm olarak. Ancak Hazreti Ömer çok büyük bir fıkıh kafası var o insanda. Yani belki onun kapasitesine ulaşılmamış. Şimdi kendi zamanında Müslüman erkeklerin Hristiyan kadınlarla evlenmelerini yasaklamış. Niye yasaklamış? Maslahat gerektirdiği için.
Yani hocam?
Yani şu, o zaman tabii coğrafyalar farklı, coğrafyalardaki insanların rengi farklı, şekli farklı filan. Müslümanlar Bizans'a doğru geldik sıra oradaki kadınları daha çok rağbet etmeye başlamışlar Hristiyanlara. Ve Hristiyan kadınlarla evlenmeyi arzulamışlar ağırlıklı olarak. Bu sefer Müslüman hanımlar kocasız kalmış. Hazreti Ömer bunu önlemek için Müslüman erkeklerin Hristiyan kadınlarla evlenmelerini yasaklamış. Maslahat. Ama var. Bak mübah bu. Ha. Ama o bir maslahata binaen yasaklamış. Günümüzde ne yapacağız? Eğer bir kadın Hristiyansa veya Yahudiyse ama gerçek. Çünkü bugün Hristiyanlar içerisinde veya Hristiyan dediğimiz Avrupa'da büyük bir çoğunluğu ateist. Öyle olmayacak. Gerçek Hristiyansa. Yani Allah'a inanıyorsa. Ahirete inanıyorsa, peygambere inanıyorsa, bu kadınla hüküm olarak evlenebilir.
Evet.
Peki, maslahata uygun olan nedir? Şimdi burada hikmet olarak denir ki İslam alimleri tarafından, evin reisi kocadır, babadır. Çocukların yetişmesi babaya bağlıdır. Dolayısıyla Baba o çocuklarını Müslüman olarak yetiştirir. Onun için karısının Hristiyan olmasında sakınca görülmüyor şeklinde açıklamalar yapılır. Ama günümüzde biraz bu iş tersine döndü. Yani çocukları anneler yetiştiriyor.
Babalar çok fazla
babalar sabahleyin işe gidiyor, gece yarısına kadar çalışıyor, geliyor, yatıyor, kalkıyor, gidiyor. Yani çocuklarıyla haftada bir görüşüyor bazıları. Şimdi böyle bir durumda eğer o annenin çocuklarını Hristiyan kültürüne göre yetiştireceği korkusu, endişesi varsa o zaman onlardan uzak kalmak lazım, onlarla evlenmemek lazım. Bu hassasiyet önemli. Her ne kadar, bakın, her ne kadar izin var ise de Hristiyanla evlenmeye, böyle bir endişe söz konusu ise evlenmemek. Hı hı.
Belki başında bir anlaşma yapıldığında...
Anlaşmaya uyar uyumaz çocuk evdeki annenin, kız çocuğu annenin davranışını kendine örnek alır. Kadın Hristiyandır, evde mümkündür ki şarap içiyordur. Çocuk onu örnek alacaktır falan. Yani bütün bu şeyleri dikkate almak lazım, problemleri. Peki Müslüman bir kadın gayrimüslim bir erkekle evlenir mi? Evlenemez.
Bu yasak. Burada kesin hüküm var.
Bu arada kesin. İster o erkek Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister dinsiz olsun, ister ateşperest olsun fark etmiyor.
Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Bugünkü programımızın da bu soruyla birlikte sonuna gelmiş olduk. Vaktimizi doldurmuş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgilendirmeleriniz için. Önümüzdeki hafta yine hazırlamış olduğumuz dinleyicilerimizden gelen sorularla devam etmiş olacağız hocam.
İnşallah.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bugünlük sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.